Ayrım 14, sayfa 138. Saat 4.02'de Haberleşme Merkezi Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndan bir mesajın gelmekte olduğunu bildirdim. 5 dakika sonra Nikita Gorov'un heyecanla okumaya başladığı mesaj, şifresi çözülmüş halde köprüye iletilmişti. Mesaj, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı. Saat 19, Moskova. Gönderen, nöbetçi subay. Alacak olan, gemi komutanı N. Gorov. Konu, 34D numaralı son mesajınız. Mesaj metni. Talebiniz amirallikte inceleniyor. Stop. Derhal karar alınamıyor. Stop. Dalın ve bir saat daha programlanmış olan görevinizi sürdürün. Stop. Görevin devamı veya yeni bir görev talimatı sizin saatinizle 17'de iletilecektir. Stop. Gorov hayal kırıklığına uğradı. Bakanlığın kararsızlığı gerginliği daha da arttırmıştı. Bundan sonraki bir saat şu anda sona erenden çok daha zor olacaktı onun için. Diğer iki adama doğru döndü. Köprü üstünü boşaltın. Dalışa hazırlandılar. Gözcüler kumanda kulesinden aşağı süzüldüler ve dalış konsolunun başındaki görev yerlerine geçtiler. Komutan dalış alarmını elektrikle çalışan ve gemideki her kompartıman duvarında bulunan hoparlörlerden yayılan iki kısa vurgulu sireni çaldı ve köprü üstünü terk ederek kaportayı çekip indirdi. Nöbetçi astsubay kaporta manivelasını elle çevirerek kilitledi ve seslendi. Kaporta tamam. Gorov hızla kontrol merkezindeki kumanda masasına gitti. Dalış alarmının ikinci vuruşunda imna sarnıçlarının vanaları açılmıştı ve deniz suyu geminin iç ve dış gövdesinin arasına gürüldeyerek akmaya başlamıştı. Şimdi Gorov'un sağında duran astsubay bir kırmızı ve birkaç yeşil lambanın bulunduğu kadranı gözlüyordu. Yeşil lambalar güverte kaportalarının, hava kaçıranların, makine egzoz vanalarının su sızdırmaz şekilde kapalı olduğunu gösteriyordu. Kırmızı lambanın etiketinde lazer haberleşme kutusu yazılıydı. Lazer cihazı geminin kulesindeki yuvasına yerleştiğinde ve havası emilerek sıkıştırılan emniyet kapağı üzerine kapandığında bu kırmızı lambanın yanıp sönmesi durur ve altındaki yeşil emniyet ışığı devreye girerdi. Kadran yeşil diye seslendi görevli zabit. Gorov gemiye basınçlı hava verilmesini emretti. Basınç göstergesinin düşüş kaydetmediğini gördüğü zaman geminin hava kaçırmaz şekilde güvenle kapanmış olduğunu anladı. Gemide basınç tamam diye seslendi dalış subayı. Bir dakikadan kısa bir sürede dalış hazırlıkları tamamlanmıştı. Başı suya dalan gemi meyil almış, kulenin üst tarafı suya gömülmüş ve onlar olası herhangi bir gemi veya uçağın görüş alanından çıkmışlardı. 100 fite inelim diye emretti Gorov. Dalış kompütürden gelen mesafe belirleyici seslerle ölçülüyordu. 100 fit diye haber verdi dalış subayı. 100 fitte kalalım. Gemi 100 fitte efendim. Denizaltı seviye bulunca Gorov, görevi benim adıma devralın yüzbaşı Zukurov dedi. Baş üstüne efendim. Kontrol merkezindeki görevlileri tekrar alışılmış sayısına indirebilirsin. Baş üstüne efendim. Gorov kontrol merkezinden ayrılarak geminin kıç tarafındaki haberleşme merkezine gitti. Gemi komutanı tam haberleşme merkezine girdiği sırada Timoshenko kapıya doğru döndü. Anteni SAT'a çıkarmak için izin istiyorum efendim. Onaylanmadı. Şaşkınlıkla gözlerini kırpıştıran Timoshenko başını bir yana bükerek efendim dedi. Onaylanmadı diye tekrar etti Gorov. Odanın duvarlarını çepeçevre saran haberleşme cihazlarını inceledi. Kullanımları konusunda ana hatlarıyla bir eğitim görmüştü. Haberleşme bilgisayarı kullanım şeklini çok yakından bildiği kontrol odasındaki sistemle aynı olduğu halde güvenlik açısından geminin ana bilgisayarından ayrı tutulmuştu. Senin kodlayıcını ve haberleşme bilgisayarını kullanmak istiyorum. Timoshenko kıpırdamadı. Mükemmel bir teknisyen ve bazı bakımlardan çok parlak bir genç adamdı. Fakat tüm dünyası bilgi bankalarından, program anahtarlarından, girdilerden, çıktılardan ve aletlerden ibaretti. Ve insanlarla olağan tarzda adeta bir makine düzeninde hareket etmedikleri takdirde iletişim kurmakta zorlanıyordu. "Beni duydun mu?" diye sordu Gorov sabırsızlıkla. Yüzü kızaran, utanan ve kafası karışan Timoshenko, "Ah evet, evet efendim," dedi. Gorov'un haberleşme bilgisayarı ana terminalinin olduğu yerdeki sandalyeye yönlendirdi. "Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim?" "Özel," dedi kesin bir şekilde Gorov tam otururken. Timoshenko olduğu yerde kala kaldı. "Gidebilirsiniz yüzbaşı." Şaşkınlığı artan Timoshenko başıyla selam verdi. Gülümsemeye çalıştı fakat tersine sanki çuvaldızla dürtülmüş gibi görünüyordu. Odanın diğer ucuna sanki bir şey duymamış gibi görünmeye çalışan ama başaramayan meraklı aslarının bulundukları tarafa doğru gitti. Kodlayıcı veya şifreleyen makine Gorov'un oturduğu sandalyenin yanında duruyordu. Cihaz parlatılmış çelik bir kasaya oturtulmuştu ve iki çekmeceli bir dosya dolabı boyutundaydı. Üst kısmına monte edilmiş tüm standart harflerin yanı sıra özel fonksiyonlu 14 tuşu bulunan bir klavyesi vardı. Gorov açma düğmesine dokundu. İnce dokulu sarı kağıt kodlayıcı cihazın bulunduğu dolabın üst tarafından otomatik olarak dışarı yazı silindirinin üzerine doğru sarıldı. Gorov çabucak bir mesaj yazdı. Bitirdiği zaman ince yazı kağıdına elini sürmeden mesajı okudu ve üzerinde işlem yazan dikdörtgen şeklindeki kırmızı tuşa bastı. Bir lazer yazıcı çalışmaya başlayarak orijinal mesajın altına şifrelenmiş şeklini bastı. Görüntü anlamsız gibiydi. Yer yer sembollerle ayrılmış rastgele rakam grupları. Şifreleme makinesinden kağıdı yırtan Gorov, sandalyesini kendi etrafında döndürerek yüzünü kompütür ekranına çevirdi. Mesajın şifrelenmiş şekline bakarak aynı rakam dizilerini ve sembolleri haberleşme bilgisayarına geçirdi. Bu işlem bitince üzerinde deşifre yazan özel bir fonksiyon tuşuna ve baskı etiketi taşıyan bir başka tuşa bastı. Yazının tepedeki büyük ekranda Timoshenko ve diğer teknisyenler tarafından görülmesini istemediğinden okul düğmesine dokunmadı. Şifreleme makinesinden çıkan ince sarı sayfayı kağıt imha makinesinde öğüttükten sonra sandalyede arkasına yaslandı. Bir dakika bile geçmeden basılı mesaj artık şifresi çözülmüş ve orijinal olarak yazıldığı şekliyle elindeydi. 5 dakikadan daha kısa bir sürede baştan sona tüm işlemi bitirmişti. Basılı mesaj hem kodlayıcıda oluşturduğu 14 satırı aynen içeriyor hem de bilgisayarda basılmış olağan görüntüyü taşıyordu. Moskova'daki bakanlıktan gelmiş herhangi bir mesaja benziyordu ki bu da tamı tamına onun amaçladığı görüntüydü. Şu ana kadar yapmış olduğu işlemlerin hafızadan silinmesi için bilgisayara komut verdi. Böylece elindeki basılı kağıt yapılanlardan arta kalan tek şeydi. Gorov haberleşme merkezinden ayrıldıktan sonra Timoshenko'nun bu işlemleri artık bilgisayarda bulma imkanı olmayacaktı. Ayağa kalktı ve açık olan kapıya doğru gitti. Kapının önündeyken yüzbaşı Timoshenko haberleşme kağıtlarını okuyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Kafasını kaldırdı. Evet efendim. Şu Edge Bey grubuyla ilgili olarak kaydettiğiniz mesajlar arasında üzerinde bulundukları yüzden buzul parçasında bir verici olduğundan bahsediliyordu. Timoshenko başını salladı. Standart bir kısa dalga telsizleri var tabii ki ama o sizin kastettiğiniz cihaz değil. Ayrıca bir telsiz vericileri var. Dakikada 10 kez 2 saniye süreyle sinyal gönderen bir yer bildirme cihazı bu. İşareti tespit ettin mi? 20 dakika önce. Güçlü bir sinyal mi? O evet. Yerini tespit ettin mi? Evet efendim. Peki tekrar kontrol et. Birkaç dakikaya kadar dahili haberleşme sisteminden seninle görüşeceğiz dedi Gorov. Emil Zhukov ile başka görüşme yapmak üzere kontrol odasına geri döndü. Harry yedek matkabın nasıl bozulduğunu anlatmayı henüz bitirmeden Rita onun sözünü kesti. Hey Brian nerede? Harry buz mağaraya onun arkasından giren diğer adamlara doğru döndü. Brian Dockerty aralarında yoktu. Harry kaşlarını kaldırdı. Brian nerede? Neden burada değil? Buralarda olmalı, ben bir dışarıya bakayım dedi Roger Breskin. Peter Johnson onunla birlikte çıktı. Muhtemelen oradaki tepeciklerden birinin arkasına gitmiştir dedi Fisher. Öyle olmadığını bildiği halde. Öyle heyecanlanacak bir durum olmadığına bahse girerim. Herhalde tuvalete gitmeye ihtiyacı vardı. Hayır diyerek katılmadığını belirtti Harry. Öyle olsaydı birine söylerdi dedi Rita. Edgeway istasyonunun veya şişirilmiş kulübelerin olduğu geçici kampın emniyetinden uzakta, buzul üzerindeki açık alanlarda kimse tuvalet ihtiyacı konusunda bile utangaç davranmayı göze alamazdı. Herkes tuvalete giderken tam olarak hangi tepenin veya buz yükseltisinin kendilerini perdeleyeceği konusunda en azından birini haberdar etmenin gerekli olduğunun bilincindeydi. Buzul kıtanın ve havanın kaprislerini çok yakından bilen Brian da zamanında geri dönmediği takdirde diğerlerinin onu nereden aramaya başlayacaklarını bildirirdi. Roger ve Pete 2 dakikadan daha kısa bir süre içinde kar gözlüklerini kaldırarak ve buzla kaplanmış maskelerini aşağı çekerek içeri girdiler. Kızaklarda yok dedi Roger. Ne de görebileceğimiz herhangi bir yerde. Genellikle ifadesiz olan gri gözlerinde endişe okunuyordu. Arabada kim onunla birlikte döndü diye sordu Harry. Herkes birbirine baktı. Claude? Franz kafasını saldı. Ben değil, Franz'la birlikte olduklarını düşünüyordum. Franz ile olan bendim dedi George Lynn. Rita'nın sabrı taştı. Yerinden çıkmış olan bir tutam kırmızı saçı tekrar başlığının altına sıkıştırırken Tanrı aşkına o kargaşada onu orada unuttuğunuzu mu söylüyorsunuz? Asla unutulmuş olamaz dedi Harry. Eğer kendisi unutulmak istememişse diye fikir yürüttü George Lynn. Harry şaşırmıştı. Neden orada bırakılmak istesin? Brian konusundaki telaşlarından hiç etkilenmediği açıkça belli olan Lynn onlara cevap vermeden önce yavaş hareketlerle burnunu temizledi. Mendilini titizlikle katladı ve ceketinin fermuarlı cebine geri koydu. Gazetelerde onunla ilgili hikayelerden bazılarını okumuş olmalısınız. İspanya'da, Afrika'da, her yerde eğlence olsun diye hayatını tehlikeye atmış. Yani... İntihar eğilimi, dedi Lin, sanki hepsinin bunu açıkça görmüş olmaları gerekirmiş gibi. Harry yalnızca şaşkınlıktan donmakla kalmamış, aynı zamanda çok kızmıştı. Ölmek için orada kaldığını mı söylemek istiyorsun? Lin omuz sikti. Harry bu düşünce üzerinde durmaya bile gerek görmedi. Aman tanrım George, Brian öyle biri değil, saçmalama. Yaralanmış olabilir, dedi Pete. Düşmüştür. Claude Robert düşüp kafasını çarptı. Yardım için seslenemedi ve bizler oradan bir an önce geri dönme telaşı içinde onu fark edemedik, dedi. Harry şüpheliydi. Böyle olması muhtemel diye ısrar etti Pete. Şüphe içinde olan Harry, belki, dedi. Peki biz de geri gider ve bakarız. Sen ve ben, Pete, iki kar arabasıyla. Roger bir adım öne çıktı. Ben de sizinle geliyorum. Bunun için iki kişi yeter, dedi Harry kar gözlüklerini aceleyle yerleştirirken. Israr ediyorum, dedi Breskin. Bakın, Brian bugün çok olumlu hareket etti. George'un kurtarılması için ipi bağlamak üzere yerden aşağı inmek konusunda hiç tereddüt etmedi. Ben olsam yapmadan önce iki kez düşünürdüm. Fakat o düşünmedi, hemen indi. Ve şu anda başı dertte olan ben olsaydım yapabileceği her şeyi yapardı. Bunu biliyorum. Bu yüzden bana ihtiyacınız olsa da olmasa da gidenler arasında beni de sayabilirsiniz. Harry'nin hatırlayabildiği kadarıyla Roger Breskin'in aylardır yaptığı en uzun konuşma buydu. Etkilenmişti. Peki o zaman sen de gel. İtiraz edilmek için fazlaca irisin. Ilya Pogodin'in en değerli hazinesi aşçısıydı. Babası Moskova'daki milli restoranda aşçıbaşılık yapmıştı. Yiyeceklerle harikalar yaratıp denizcinin ezeli alışkanlığı olan balık ekmek yemeği artık geçersiz hale getiren bu marifetlerini babasından öğrenmişti. Onun servis yaptığı gemide sefere çıkmak, deniz altında hizmet etmenin en iyi tarafıydı. Akşamki menünün ilk yemeği olan tütsülenmiş balığı hazırlamaya başlamıştı bile. Balığın beyaz eti, soğan, defne yaprağı, yumurta akı, geminin mutfağından dağılan koku haberleşme merkezinden geçerek kontrol odasını kapladı. Gorov odaya girdiğinde o sırada görevde olan dalış subayı Sergei Baliyev, "Komutanım, Leonid'i ikna etmem konusunda bana yardımcı olur musunuz?" dedi. Eliyle tehlike uyarı tablosuna kumanda etmekte olan genç bir denizciyi işaret ediyordu. Gorov'un acelesi vardı fakat Baliyev'in endişesini sezmesini istemiyordu. Sorun nedir? Baliyev yüzünü buruşturdu. Leonid birinci yemek servisinde, bense beşincideyim. Yani benimle servis sırasını değiştirdiği takdirde onu Kaliningrad'a vardığımızda tek kelimeyle fevkalade bir sarışınla tanıştıracağıma dair söz verdim. Yemin ederim bu kadın mükemmelden de iyi. Göğüsleri birer kavun kadar. Taştan bir heykeli bile heyecanlandırır. Fakat zavallı aptal Leonid benimle anlaşmıyor. Gorov gülerek, tabii ki anlaşmaz. Hangi kadın şu anda bizim için hazırlanmakta olan yemekten daha fazla heyecan verebilir? Ayrıca kim kavun büyüklüğünde göğüsleri olan tek kelimeyle fevkalade bir sarışının seninle bir ilişkisi olacağına inanacak kadar saftır, Sergei Baliyev. Kahkaha alçak tavanlı odada yankılandı. Açıkça sırıtmakta olan Baliyev, belki de ona kadın yerine birkaç ruble teklif etmeliydim, dedi. Çok daha gerçekçi, dedi Gorov. Hatta varsa Amerikan doları daha iyi olurdu. Harita masasına yürüdü. Taburelerden birine oturdu ve katlanmış olan basılı kağıdı Emil Zukov'un önüne koydu. Bu birkaç dakika evvel kodlayıcıdan geçirip haberleşme bilgisayarından çıkarmış olduğu mesajdı. Sana okuyacak başka bir şey, dedi sessizce. Zukov okuduğu romanı kenara koydu ve uzun burnundan aşağı kaymış olan tel çerçeveli gözlüğünü düzeltti. Katlanmış kağıdı açtı. Mesaj. Deniz Kuvvetleri Bakanlığı. Saat 19 Moskova. Gönderen nöbetçi subay. Alacak olan Komutan N. Gorov. Konu 34D numaralı son mesajınız. Mesaj metni. Talebiniz amirallikte inceleniyor. Stop. Şartla izin verilmiştir. Stop. Gerekli rota değişikliğini yapın. Stop. Verilen iznin teyidi veya iptal emri sizin saatinizle 17'de iletilecektir. Stop. Bir süre alt dudağını ısırıp duran Zukov keskin bakışlarla Gorov'u süzerek "Bu nedir?" dedi. Gorov kendilerini gözlemekte olabilecek mürettebata gizli bir durum varmış gibi görünmemeye çalışarak kısık bir sesle konuştu. Bu ne midir? Sanırım sen bunun ne olduğunu görebilirsin Emil. Sahte bir evrak. İkinci komutan ne diyeceğini bilemiyordu. Gorov ona doğru eğildi. Bu seni korumak için. Beni korumak mı? Gorov birinci subayının elinden basılı kağıdı aldı ve dikkatlice yeniden katladı. Gömleğinin cebine koydu. Bir rota çizip derhal o buzula gitmek üzere yola çıkacağız. Eliyle aralarındaki harita masasına vurdu. Gidip oradaki Edge ve bilim adamlarını ve Brian Dougherty'yi kurtaracağız. Elinizde gerçek bir bakanlık izni yok. Sahte olanı sizin savunmaya... Hayat kurtarmak için izne ihtiyaç mı var? Lütfen efendim, neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Bir kez yola koyulalım. Şimdi okumuş olduğum bu sahte mesajı sana vereceğim. Saklamak üzere sende kalsın. Eğer bir soruşturma olursa korunman için. Fakat gerçek mesajı gördüm. İnkar et. Bu o kadar kolay olmayabilir. Gurov, bu gemide onu gördüğünü bilen tek kişi benim. Askeri mahkeme hakimini sana sahte olanın haricinde bir şey göstermediğimi söylerim. Sorguya çekildiğim takdirde ilaç kullanılma olasılığı var. Ayrıca emirlere karşı gelinmesinden hiç hoşlanmam. Öyle veya böyle nasılsa emirlere karşı gelmiş oluyorsun. Benim veya onların emirlerine. Şimdi beni dinle Emil. Bu doğru bir hareket. Bu yapmamız gereken bir şey. Ve ben seni koruyacağım. Umarım sözün neli bir adam olduğumu hissediyor olmalısın. Değil mi? Hiç şüphem yok dedi Zhukov. Ve komutanından herhangi bir şekilde şüphe duymuş olduğunu düşünülmesine utanmış gibi gözlerini ondan kaçırdı. Öyleyse Emil. Birinci subay sessiz kalınca Gorov alçak sesle fakat etkin bir şekilde zaman boşuna akıyor yüzbaşı. Eğer onları bulmaya gidiyorsak o halde Tanrı aşkına ölmelerini beklemeyelim. Zhukov gözlüklerini çıkardı. Gözlerini kapadı ve parmak uçlarıyla göz kapaklarına bastırdı. Seninle kaç yıldır çalışıyorum? 7 yıl. Çok gergin zamanlarımız oldu dedi Zhukov. Şu andaki gibi diye düşündü Gorov. Zhukov ellerini yüzünden çekti fakat gözlerini açmadı. Oslo körfezinde seyrederken o Norveç savaş gemisinin attığı su altı bombasının bize isabet ettiği zaman. Gerçekten berbat bir andı. Veya Massachusetts açıklarında Amerikan denizaltısı ile oynadığımız kedi fare oyunu. Onlarla nasıl dalga geçtik değil mi dedi Gorov. İyi bir takımdık. Bir kez olsun senin paniğe kapıldığını veya uygun olmayan bir emir verdiğini görmedim. Teşekkürler Emil. Şu ana kadar. Şimdi bile. Zhukov gözlerini açtı. Size olan tüm saygıma rağmen efendim, bu iş de size benzemiyor. Bu bir pervasızlık. Katılmıyorum. Pervasızca değil, hiç değil. Sana daha önce de söylediğim gibi, amiralliğin bu kurtarma görevini onaylayacağından oldukça eminim. O halde neden saat 17'de mesaj gelene kadar beklemeyelim? Zaman kaybedemeyiz. Bakanlık bürokrasisinin hızı bu olayda yeterli değil. Bizim daha da fazla saat akıp gitmeden iceberg'e ulaşmamız gerek. Yerini tespit ettiğimizde o insanları buzuldan alıp gemiye bindirmek için çok zamana ihtiyacımız olacak. Zhukov saatine baktı. 4:20 geçiyor. Amiralliğin kararını almak için sadece 40 dakika var. Fakat böylesine bir kurtarma görevinde 40 dakika başarmakla kaybetmek arasındaki fark olabilir. Kararınız kesin mi? Evet. Zhukov iç geçirdi. Beni görevden alabilirsin dedi Gorov. Hemen şimdi. Yeterli sebebim var. Bunu sana karşı kullanmam Emil. Zhukov hafifçe titremekte olan ellerine bakarak sana istediğin izni vermezlerse geri dönüp izleme görevine devam eder misin? Dedi. Başka seçeneğim olmaz. Geri döner misin? Evet. Onların emirlerine karşı gelmez misin? Hayır. Söz mü? Söz. Zhukov düşünmeye koyuldu. Gorov tabureden kalktı. Evet. Delirmiş olmalıyım. Bu konuda bana katılıyor musun? Biliyorsun ikinci oğluma senin adını verdim. Nikita Zhukov. Kaptan başını salladı. Bundan gurur duymuştum. Pekala, eğer senin hakkında yanıldıysam, eğer oğlumun adını Nikita koymamış olmam gerekiyorduysa artık bunu unutmam mümkün değil. Oğlumun varlığı ne kadar yanıldığımı hatırlatırcasına hep benimle olacak. Bu dikeni sürekli içimde taşıyamam. Bu yüzden sana başından beri haklı olduğunu kanıtlaman için bir kez daha şans tanımalıyım. Gorov gülümseyerek haydi şu iceberg'in yerini yeniden saptayalım ve rotamızı çizelim yüzbaşı dedi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler Sergey Belyaev, Sergei Belyaev, Leonid, Leonid, Massachusetts, Massachusetts.